Ayrım 16, sayfa 176. Bundan sonra Salman Mustafa'yı artık bırakmadı. Her gün kale boyununda, ırmağın kıyısında, Topal İbrahim'in bahçesindeki arı kovanlarının arasında oynadılar. Salman o ilk çıkamadığı kayalığa çıkmış, oradaki çiçekleri koparmış, Mustafa'ya getirip vermişti. Çiçekler bir çiçeklikte kurumuşlar, daha evde duruyorlardı. Sonra Adaca'ya gittiler. Kayalıkların arasından nergis topladılar. Adaca ovanın ortasına düşmüş küçücük kayalık bir tepeydi. Daha yaklaşırken tepeden koygun bir nergis kokusu gelirdi ılık yerlerle. Alıçlı koyağa da gittiler. Alıç toplayıp kokulu yediler. Hacı Yusuf'un kartal yuvalarının altında da durup orada gözlerini yuvalara, kartallara dikip gün doğumundan gün batımına kadar kaldılar. Hayıtlardan arabalar, kamışlardan türlü atlar yaptılar. Irmağın kıyısına çaykara kazıp soğuk sular içtiler. Karşı mahalleden incir, tarlalardan karpuz, kavun çaldılar. Bütün bunlara hiç sevinemiyordu Mustafa, hiç de konuşmuyordu. Salman onu nereye isterse bir taş bebek gibi oraya sürüklüyor, ne isterse yaptırıyordu. Çocuk gittikçe kendi içine yumuluyordu. Bu Zero'nun gözünden kaçmıyordu ya, çocukların işine karışmak, olanı biteni İsmail Ağa'ya söylemek istemiyordu. Bir de arada sırada Mustafa ile oynarken Salman'ın gözlerinde bir tuhaf parıltılar görüyor, korkuyordu. Bunu da mümkünü yok İsmail Ağa'ya söyleyemezdi. Salman Mustafa'yı tutsak kılmıştı. O ne isterse Mustafa çıt çıkarmadan yapıyordu. Onun ses çıkarmadığını anlayan Salman da el altından ona işkence yapıyordu. Çocuğun çekirgeden, sümüklü böcekten, kurbağadan iğrendiğini biliyor, kabuklarını teker teker kırdığı sümüklü böcekleri, başlarını, kanatlarını kopardığı selli, birer el büyüklüğündeki çekirgeleri, sivrilttiği kamış çöplerine geçirdiği yeşil kurbağaları çocuğun önüne yığıyordu. Mustafa önünde paramparça olmuş sümüklü böcek, çöplere geçmiş, gözleri daha da pörtlemiş soluklanan kurbağa, üst üste cansız çekirge yığınlarını görünce tir tir titreyerek gözlerini kapatıyor. Salmansa bağırarak, çağırarak bir yabanıl oyunda çocuğun yöresinde dönerek oynuyordu. Sonra kocaman bir ateş yakıyor, çekirge sümüklü böcek yığınlarını ince kamış parçalarına geçirilmiş, bacakları oynayan, boğazları şişip inen kurbağaları içine atıyor, ocaktan dağılan iç bayıltıcı bir koku dolduruyordu kayalıkları. Sonra günlerce çalışıp bir çakır yılan yakalıyor, getiriyor çocuğa, tut bunu diye uzatıyor. Mustafa gene gözlerini yumuyor. Salman onun elini alıp soğuk yılanın üstüne koyuyor. Mustafa kızgın demire değmiş gibi elini hızla çekiyordu. Salman, korkak, korkak, adam olmaz, pis herif diye bağırıyor. Çocuğun elini yeniden alıp yılanın üstüne koyuyor. Mustafa yılanı kavrayıncaya kadar bunu yineliyor. Sonunda çocuk edemiyor, yılanı sıkı sıkıya yakalıyor. Bir daha da bırakmıyor, sıkıyor, sıkıyordu. Birinde Salman kocaman upuzun bir kara yılan yakalamış, Mustafa'ya getirmiş. Çocuk bu görkemli yılana bir an bile bakamamış. Hemen gözlerini kapamıştı. Elleri de kasılmış, Salman onun parmaklarını açıp bir türlü yılanın üstüne koyamıyor. Korkak, korkak, kurbağadan da korkak diye bağırıyordu. Ne var, şu yılancıktan da korkacak, küçümencik bir yılan. Sonunda Salman uğraştı, çabaladı, tek eliyle, öteki eliyle yılanı tutuyordu, çocuğun elini açtı. Yakala diye bağırdı, yakala şu güzel yılanı. Çocuk titriyordu, gözleri de sıkı sıkıya kapalıydı. Yakala be pis korkak, sen de büyüyüp babama oğul olacaksın değil mi, yakala. O kadar bağırıyordu ki karşı kayalar uzun uzun yankılanıyordu. Yakala! Mustafa birden kalktı, gözlerini de açmıştı. Yılanı iki eliyle yakaladı, bayırdan aşağı aldı yatırdı. Salman arkasından bağırıyor, çocuk duymuyordu. Yılanın başı, kuyruğu sırtına doğru kıvrılıyor, çözülüyor, çocuğun yelinden sallanıyordu. Mustafa böyle bayırdan aşağıya, düzdeki yola kadar koştu, bir çalı köküne ayağa takılmış ki boylu boyunca oraya kapaklandı. Bir daha da doğrulamadı. Az sonra Salman ulaştı. Çocuk körük gibi soluyordu. Gözleri kocaman açılmış, apak kesilmişti. Salman onu kaldırmaya çalışıyor. Çocuk çözülmüş, o kaldırdıkça ayakta duramayıp yere düşüyor. Yılan orada upuzun cansızmışçasına yatıyordu. Salman onunla uğraşırken durmadan da korkak, korkak diyordu. Korkak adamlar batsın. Bir korkak adam ha yaşamış ha yaşamamış hiçbir farkı yok. Sonunda Salman çocuğu sırtına bindirip suyun kıyısına kadar götürdü. Mustafa kendisinden geçmişti. Usul usul soluk alıyordu ya, Salman bunun farkında değildi. Ölme, ölme diye ona yalvarıyor, yüzüne su serpiyordu. Ölme, ölme. Ne olursun ölme. Çocuğu oradan oraya sürüklüyor. Ölme kardeşim, ölme Mustafa. Sana bir daha kara yılan tutturmayacağım. Sen ölürsen babam da beni öldürür. Çırpınıyor, gidiyor, geliyor, dövünüyordu. Yılan batsın. Yılanı yerin dibine geçsin diye de inliyordu. Sonunda edemedi. Mustafa'nın başucuna oturdu. Gözlerini onun yüzüne dikti. Ölürsen öl ulan diye öfkeyle söylendi. Ben mi öldürdüm seni? Kendiliğinden öldün. Anan da böyle senin gibi çürük birisini doğurmayaydı. Öl! Bir daha da konuşmadı. Çocuğun başucunda öyle kala kaldı. Çocuğun yüzündeki her seyirmeyi, her kıpırtıyı izliyor, tetikte yüzdeki en küçük bir değişmede yüreği hop ediyordu. Güneş batıya doğru yıkılıp gitmişti. Mustafa daha çakılların üstünde soluksuz yatıyordu. Salman başucunda bütün bedeni uyuşmuş, düşünemiyordu bile. Yalnız bu çocuğu burada koyup şu karşı uzak dağların arkasına, şu koyu morluğun içine kaçmayı düşünüyordu. Başı bedeni bir koyu morluk kesilmişti. Bu çocuğun ölümünden sonra babasının yüzüne nasıl bakacaktı? Baksa bile İsmail Ağa onu anında öldürür, Mustafa ile onu yan yana gömerdi. Kaçmak için geceyi bekliyor, karanlıktan da yollardan, morluktan da ödü kopuyordu. Bunalmış kaçarken çocuğu paramparça etmeyi, çocuğu paramparça doğrayıp öyle kaçmayı, sonsuz bir öfkede, delilikte düşünürken birden Mustafa'nın gözleri açılıverdi. Salman bu tansığa bir türlü inanamadı. Bu sefer de onun eli ayağı çözüldü. Salt Mustafa diyebildi. Mustafa! Sonra Mustafa doğruldu. Nerede bulunduklarını, kendisine ne olduğunu araştırarak şaşkın şaşkın Salman'ın yüzüne baktı. Gölgesi ırmağın suyunun üstüne düşmüş uzuyordu. Akan su da incecikten dalgalanarak. Çocuğun nedense gözü gölgesine takılmıştı. Salman'ın koy verdiği sevinç çığlıklarıyla dalgınlığından ayıktı. Salman oynayarak, gülerek, taklalar atarak, türküler söyleyerek kumların üstünde Mustafa'nın yöresinde dönüyor. Ölmedin, ölmedin, ne güzel, ölmedin. Babam da beni öldürmeyecek. Ben de o dağın arkasına, devlerin içine gitmeyeceğim. Ne güzel, ne güzel, ne güzel diyordu. Kendisini bir çılgınlığa kaptırmış. Böyle uzun bir süre çocuğun yöresinde döndü. Sonra da birden orada suyun kıyısında dikildi kaldı. Bir süre derin düşüncelere daldı. Başını kaldırdı sert. Mustafa diye vardı, gel buraya. Sesi ustura gibiydi. Mustafa sallanarak vardı. Az ilerisinde karşısında durdu. Mustafa! Çocuk başını bile kaldıramıyordu. Mustafa eve dönünce öldüğünü anana babama söylemeyeceksin, olur mu? Mustafa karşısında öyle durmuş susuyordu. Babam senin öldüğünü duyarsa beni hemen öldürür. Sen benim ölmemi istiyor musun? Babam beni öldürmezse ben de kendim sana at olurum. Ben de sana kartal yavrusu getiririm. Seni Topal İbrahim'in arılarının içine götürürüm. Sana boncuklu arı tutarım. Beni babam öldürmesin, olur mu? Mustafa iki kolunu yanına düşürmüş, gözlerini yere dikmişti. Salman'ın korkusu gittikçe büyüyordu. Sen de öldüğüne, kara yılanı babama söylersen ben de seni bak şuraya, o kayalığa, o kayalığın arkasında ağzına kadar çıngıraklı yılanla dolu bir kuyu var. Seni onların içine atarım. Daha sen kuyuya düşerken seni havada kaparlar yılanlar, parçalarlar, kemiklerini bile yutarlar. Söyleyecek misin? Mustafa durumunu hiç bozmuyor, başını da bir kere olsun yerden kaldırıp Salman'ın yüzüne bakmıyordu. Şu mağarayı görüyor musun? Çocuğun çenesinden tutup başını kaldırdı. Görüyor musun? Elini çekince Mustafa'nın başı gene eski durumuna geldi. O mağaranın içi kayış kanat yarasa dolu. İşte belki 1000 tane kayış kanat orada tepe aşağı asılı. Eğer kara yılanı hem de öldüğünü gider babama söylersen babam da beni öldürür. Ondan sonra da ben seni bu mağaraya götürür bağlarım. Bu mağara var ya, kimse gidip de korkusundan yanaşamaz. Ben seni mağaraya bağlayınca da o yarasalar gelir, önce senin gözlerine yapışırlar, emerler emerler. Sonra başına, karnına, çüküne yapışırlar, kanını emerler, yapışırlar emerler. Babama beni söyler misin? Mustafa gene yüzünde bir damla kan kalmamış, kanı çekilmiş, ayakta gene sallanmaya başlamıştı. Bataklığı biliyor musun? Hani Anavarza Kalesi'nin altındaki... İşte seni götürür o bataklığın içine atarım. Sivrisinekler yer bitirir seni. Bataklığın çamuruna bir ayağın değerse bataklık ağır ağır seni içine çeker. Sen de bağıra bağıra ölürsün. Çıngıraklı yılanlar, yarasalar, bataklık. Söyleyecek misin? Mustafa zorluyor, zorluyor. Çenesi açılmıyordu. Söyleyecek misin? titreyen incecik duyulur duyulmaz bir sesle söylemeyeceğim diye bildi sonunda çocuk. Salman gene bir sevinç kasırgasına tutuldu. Mustafa'yı kaldırdı, kucağına aldı, öptü. Ben senin atınım diye sırtına bindirdi, yola kadar götürdü. Orada el ele tutuşup yılanı bıraktıkları yere geldiler. Yılan orada kıvrılmış yatıyordu. Salman vardı, kuyruğundan tuttu onu. Ölmüş dedi. Vay fıkaracık yılan, haydi gidelim Mustafa. Yılan arkalarından başını taşlara çarpa çarpa geliyordu. Gövdesinin yarısı toza bulanmış, bembeyaz olmuş, yarısı öyle kapkara duruyordu. Salman sürüklediği yılana bir kere olsun dönüp de bakmıyordu. Mustafa eve varır varmaz titreyerek yatağa girdi. Yemek getirdiler, yiyemedi. Sabaha dek ateşler içinde sayıklayarak yılan, yarasa, çıngırak diye bağırdı. İsmail Ağa oğlunun başında gün ışıyıncaya kadar gözünü kırpmadan bekledi. Öğleye doğru kasabadan bir otomobille doktor geldi. Çocuğun hiçbir şeysi yok dedi. Çantasından bir ilaç çıkarıp verdikten sonra geriye hemen döndü. Salman bir süre Mustafa'ya yumuşak davrandı. Bazı da ona sevgisini hem de içten sevgisini belli ediyordu. Bu sıralar çocuğun kasılması geçiyor, bayağı mutlu oluyordu. Onu sırtına bindiriyor, ona at oluyor, kamıştan türde atlar, arabalar, düdükler, suyun kıyısına pervaneleri dönen değirmenler yapıyordu. Yalıya gidip orada hayıt çalılarından develer kuruyor, develerin üstüne kokulu süpüreni yüklüyorlardı. Kapkara olmuş ballı böğürtlenler, iki el büyüklüğünde koskocaman mantarlar topluyorlardı. Mustafa gene konuşmuyor, gene içine kapanıktı ama öyle kaskatı da değildi. Korkuyordu, hem de bekliyordu. Salman gene yılanlara, yarasalara, çıngıraklara, kertenkelelere, akreplere başlayacak diye. Haydi kale boynuna gidelim dedi Salman. Mustafa da yatacak oldu. Salman ona şöyle bir baktı, çocuk sesini çıkarmadan tıpış tıpış yola düştü. Bundan sonra gene ağaçlara çıktılar, kayalara tırmandılar, yılanlar tuttular, kurbağaları karınlarından gene diri diri uzun kamışlara geçirdiler. Kırlangıç yuvalarını bozup yavruların başlarını kopardılar, bostanlardan karpuz hırsızladılar. Bütün bunlara Mustafa gittikçe alışıyordu. Bir gün Salman artık mağaraya gideceğiz dedi. Kale boyunda bir karamuk çalısının yanında tırmandıkları o düz kayanın altındaydılar. Şu mağaraya girip yarasaları yakalayacağız, haydi. Salman yola düştü, Mustafa yerinden kıpırdamadı. Gelsene lan diye bağırdı var gücüyle Salman. Şimdi gelirsem... Mustafa yerinden kıpırdamıyordu. Mustafa! Aldırmıyordu. Yürü! Çocuk öyle duruyordu başı yerde. Salman koşarak geldi. Onun elinden hızla tutup çekti, mağaraya yürümeye başladılar. Ter içinde kalarak düşe kalka bacaklarını dikenler dalayarak mağaranın kapısına kadar geldiler. Yukarıda uzakta göğün ucunda kalenin duvarları artık gözükmüyordu. Bulutların arasına karışmış gitmişti. Haydi girelim. Salman da korkuyordu. Mustafa kendinden geçmişti. Haydi. Salman onu yukarıya mağaraya çekiyor. Mustafa direniyordu. Ne? Gelmiyor musun? Mustafa karşı koyuyordu. Demek gelmiyorsun pis korkak. Gör bak ben seni nasıl sokacağım mağaranın içine. Çocuğun üstüne atıldı, onu kucaklayıp içeriye öyle götürecekti. Mustafa tırnaklarıyla onun yüzünü gözünü çırmalıyor, elleri ayakları bütün gövdesiyle kendini korumaya çalışıyor, çırpınıyordu. Bir ara Salman'ın ellerinden kurtuldu, bayırdan aşağı aldı yatırdı. Salman da arkasından. Mustafa'nın ayağı bir çalıya takıldı, tepesi aşağı gitti. Çocuk bayırdan aşağı tor top olmuş yuvarlanıyor, yola doğru arkasından küçük taşları sürükleyerek iniyordu. Şu aşağıdaki kayanın üstüne kadar yuvarlanır da onun üstünden aşağı uçuruma düşerse paramparça olurdu. Salman bunun bilincindeydi. Onun için canını dişine takmış koşuyor, ona yetişmeye çalışıyordu. Mustafa uçurumun biraz yukarısında bir diken kümesine gelince durdu. Salman yetiştiğinde kümenin tam ortasındaki çocuk baştan ayağa kana batmış çabalıyordu. Yüzü, ağzı, burnu, gözleri kandan gözükmüyordu. Salman baş döndürücü bir telaşla kıvranıyordu. İçinden şimşek gibi bir düşünce çakıp geçti. Çocuk şimdi doğru böyle kan içinde İsmail Ağa'ya gidecek. O da bunu böyle görünce... Mustafa'yı tuttu, kayanın üstüne getirdi. Kanlı yüzüne bakamıyordu onun. Çocuk elinde çırpınıyordu. Gerilmiş, onu uçurumdan aşağı fırlatacakken Mustafa dişlerini onun bileğine geçirdi. Şimşek gibi bir acıyı yüreğinde duyan Salman kendine geldi. Aşağıdaki yoldan da sesler geliyordu. Çocuğu sırtına bindirdi, düze indiler, suyun kıyısına gittiler. Mustafa'nın kanı durmuştu oraya varıncaya kadar. Salman onun yüzünü, ellerini, saçlarını, giyitlerindeki tüm kanları yudu, arıttı. Pek öyle derin yarası yoktu. Birkaç çalı çiziği o kadar. Amma da kanamıştı oğlan. Vay be! Bunu kimseye söylemeyeceksin, olur mu? Mustafa'nın yüzü sertti. Bunu bir kimseye söylersen sen de ölürsün, ben de. Öylesine kesin söyledi ki bunu çocuk tepeden tırnağa bütün bedeniyle ürperdi. Gün kavuşurken eve geldiler. Zero nerede kaldınız diye sordu. Mustafa ağzını açmadı. Yavrum ne oldu sana böyle? Salman böğürtlen topladık, karamuklalı kestik, diken. Vay yavrum baban görmesin. Çocuğun yüzüne merhemler süren Zero, bir daha böyle böğürtlen toplamayın, dikenlere dalanmayın. İsmail Ağa görürse bu yırtıkları bir daha ikinizi hiçbir yere göndermez. Aradan birkaç gün geçti. Artık Salman da Mustafa da kendisine gelmişti. Salman aşağıdan yukarıya, sofanın tahta korkuluğuna dayanmış Mustafa'ya. Gel diyordu usulcana. Gel Mustafa, gel de ırmağa gidelim. 3 tane kartal yumurtası buldum, gel. Mustafa ona boş gözlerle bakıyordu. Yüzünde hiçbir anlam yoktu. Korkuluğa dayanmış, öylece duruyordu. İsmail Ağa kendisine yukarıdan, uzun yayladan gelen kaşları, üzengileri, öteki koşumları gümüş, savat işleme çerkez eğrini gözden geçiriyor, Zero da yün eğiriyordu. Korumacılar merdivenin altında ellerindeki parıl pırıl Alman filintalarını yağlıyor, önlerine yığılmış mermileri, sırma işleme fişekliklere diziyorlar, usuldan birbirleriyle de konuşuyorlardı. Bir daha o mağaraya hiç gitmeyeceğiz. Çocuktan ses çıkmıyordu. Salman'ı hiç duymuyor gibiydi. Baksana alış topladım, haydi in aşağıya gidelim. Salman'ın sesi yalvarıyor, çocuk hiç oralı olmuyor. Öteki bu duruma gittikçe öfkeleniyordu. Gelmiyor musun? Sesi ürkütücüydü, koşarak merdivenleri çıktı. Mustafa'nın kolundan hızla tutup çekti, gel. Hiç umulmadık bir şey oldu. Çocuk gerilmiş bir yay gibi onun üstüne atladı. Köyün öteki ucundan duyulan çığlıklar atarak vuruyor, ısırıyor, Salman'ın yüzünü gözünü çırmalıyor, öteki başını elleri arasına almış kendini korumaya çalışıyordu. İsmail Ağa yetişip Mustafa'yı kucağına aldı. Mustafa daha çırpınıyordu çığlık çığlığa. Kendinden geçmiş babasının kollarından kurtulmaya çalışıyordu. Yumulmuş kalmış korku içindeki Salman, ''Ben ona bir şey yapmadım ki. Ben ona suyun kıyısına gidelim dedim. O da beni dövdü.'' Ben bir şey yapmadım ki, hiçbir şey diyor, kekeliyordu. Salman bu olaydan sonra birkaç kez daha Mustafa'ya yanaşmaya çalıştı. Her keresinde başka bir yaklaşma biçimi deniyor. Kimi gülerek, kimi üzülmüş, kimi kez korkutarak, kimi de yalvararak. Hepsinde de Mustafa'nın tavrı aynı oluyor. Korkunç çığlıklarla onun üstüne saldırıyordu. Sonunda İsmail Ağa Salman'ı çağırdı. Salman dedi öfkeyle, sert bıçak gibi bir sesle. Sen bu çocuğa çok kötü bir şey yapmış olacaksın. Bir daha ona yaklaşmayacaksın. Bir daha senin ona yaklaştığını görürsem... Salman başı önünde ter içinde kalmış, onun karşısında hiçbir söze varamadan çekildi. Gene eskisi gibi. Bundan sonra da öyle pek ortalıkta gözükmedi. Sanki bu evde yaşamıyordu. Bir gölge gibi eve giriyor çıkıyordu. Köyde de bir gölge gibi dolaşıyor, köylüler de bu köyde böyle birisinin yaşayıp yaşamadığının farkında olmuyorlardı. Aradan ne kadar bir süre geçti, İsmail Ağa bilmiyor, belki 4, belki 6 yıl. Ağa bir gün karşısında Salman'ı görünce hiç şaşırmadı. Omuzları genişlemiş, biraz daha boy atmış, gözleri kısılmış, gözlerinde hain, sert, acı çekmiş pırıltılar, bıyığı da usuldan terlemiş. Ayaklarındaki siyah çizmeleri pırıl pırıldı. Şalvarının paça ağızları, yanları, cepleri sırma işlemeydi. Gömleği çizgili ipekten, ceketi de Suriye'den gelen İngiliz malı pahalı, mavi yeşil arası bir kumaştandı. Beline saçakları dizlerine kadar inen bir Trablus kuşak bağlamış, kuşağın arasına da sapı fil dişi bir nagant tabanca sokmuştu. İsmail Ağa tıpkı benim gibi giyiniyor, beline de tıpkı benim gibi sokuyor, sapı fil dişi nagant tabancayı. Yalnız fazladan Salman'ın cebinde sapsarı bir mendil sokulu diye düşündü. Söyle yavrum Salman. Bir alaman filintası istiyorum, bir de at. İsmail Ağa güldü. Hepsi senin değil mi? Benim dedi, benim ya. Acı acı gülümsedi. Git tavladan beğendiğin atı al. Var silahlığa beğendiğin filin tayı seç. Hiçbirisini beğenmezsen al şu parayı. İstediğin yerden, istediğin atı, istediğin filin tayı al. Babasının sevinerek uzattığı bir deste parayı alan Salman, sağ ol baba dedi, çekildi gitti. İsmail Ağa onun arkasından sevgiyle baktı. Eski günler gözlerinin önünden ağır ağır geçti. Haşmet Bey'i, kök söktükleri günleri, anasının öldüğü günü, Salman'ın başındaki güzel kokulu merhemleri anımsadı. Eski günler ne zaman aklına düşse önce güzel, binbir dağ kokusu karışığı kokuyla kokarak, başı, elleri ak bezlerle sarılı bir deri bir kemik Salman geliyordu gözlerinin önüne. Salman'ı ne zaman görse o dağ kokularıyla doluyor, içi açılıyordu. Zero evin öteki kişileri bu çocuğa niçin bu kadar düşman olmuşlardı bir türlü anlamıyor. Bu yüzden de ona gittikçe, günler geçtikçe daha bir sıcaklıkla, sevgiyle, daha da çok acımayla yaklaşıyordu. Mustafa doğduktan sonra Salman'a biraz boş vermiş, bütün sevgisini Mustafa'da yoğunlaştırmıştı ya, öteki de büyümüştü. Mustafa'yı da hiç anlamıyordu. Salman ona yaklaşarak onu sevmek için neler neler yapmış, öteki de günler geçtikçe ondan biraz daha kaçmış, ona biraz daha düşman olmuştu. Tuhaftı, Mustafa hem ondan korkuyor, korktukça da ona saldırıyordu. Acaba çok eskiden Mustafa 3-4 yaşlarındayken bir şey mi yapmıştı çocuğa Salman? Arada sırada bunlar kafasına takılıyordu ama pek üstüne durmadan geçiştiriyordu. Arada sırada başka bir düşünce de gelip kafasına yerleşiyordu. Böyle düşünceleri kafasından kovmak istiyor, o düşünceler inatla geliyor, düşlerine, gecesine, gündüzüne yerleşiyordu. Salman mı beni daha çok seviyor, Mustafa mı? Mustafa'daki içgüdüsel, doğal, sezgi gibi sevgiye benzeyen, kanda olan, bağlanmış bir kan, bir et olan, salt bir sevinç olan bir sevgiydi, bir kaynak suyu gibi. Salman'ın sevgisi ise bambaşkaydı. Onun sevgisi bir tapınma, bir sonsuz hayranlıktı. Salman'ın dünyası yalnızca oydu. Salman bu dünyada ondan başka hiçbir şeyi düşünmüyor, her adımını onun için atıyor, her devinimi onun için oluyordu. Onun için soluk alıyor, onun için yaşıyordu. Salman'ın ne tanrısı, ne anası babası, ne hiçbir kimsesi, ne köyü, ne köylüsü, ne kardeşi, ondan başka hiçbir şeysi yoktu. Bundan dolayı da kanının her damlasında onu yaşıyor, onu duyuyordu. Belki aşk dedikleri buydu. Dünyada bir tek şeyden başka gözü hiçbir şeyi görmemek, yalnız bir tek şeyi soluk almak. Salman kendisini soluyordu. Çocuğun ona şöyle hiç kimseye, kendi kendisine bile belli etmeden bir bakışı vardı. Tepeden tırnağa, gözleri, elleri, saçları, kaşları, kirpikleri, bastığı toprak, giydiği giyitleriyle salt sevgi kesiliyordu. İsmail Ağa kendini bildi bileli, Salman onun tek mutluluğu olmuştu. Ne karısı, ne anası, ne kardeşleri, hiçbirisi, ne de Mustafa onun bu kadar yakını, sevgi dostluğu için titreten bir aşk olmamıştı. Başına bir hal gelecek olsa Salman da hemen o anda ölür giderdi. Mustafa ise herkesin babasının başına bir hal gelmişti. Her şeyi doğal, herkesin babasını kabul ettiği gibi edecek, biraz üzülecek, sonra da onun babasına ettiği gibi unutup gidecekti. Belki bir oğlunu adına koyacaktı, çağırırken de hiç de onu anımsamayarak. Adı soyut bir ad, sonunda çocuğun öz adı olacaktı. O da düşünde gecesinde gündüzünde, kendisine bile belli etmeden hep Salman'ı düşünüyordu. Salman'a bir şeyler yapmayı, evler kurmayı, tarlalar vermeyi de düşünüyordu. Ama bunu nasıl yapacaktı? Kendisi ne olursa olsun başta Zero, Hasan, Mustafa ona kanlı bıçaklı düşman olacaklardı. Ama gene de Salman'a sevgisini göstermenin, onun kendi yanında özel bir yeri olduğunu göstermenin bir yolunu bulacaktı.